Ayrım 13.
Sütyen giymemişti. Göğüsleri küçük, yuvarlak tenis topu gibiydi. Aklım karışmaya başlamıştı. Onu arzuluyordum. Şimdi ne yapmalı diye düşündüm. Ne yapmalı? Louis işimi kolaylaştırmak için yavaşça mutfak kapısını da kapatmıştı. Yavaş yavaş sadece parmaklarım elinin üzerinde hareket etmeye başladı. Sanki onu okşuyordum. Yine elini çekmedi. Sonra neredeyse farkına varmadan ona doğru döndüm ve diğer elimle çenesini kaldırıp bana bakmasını sağladım. Söylesene. Devam etmedim. Başını kaldırdığında elimi çenesinden alıp sırtının arkasına koydum. Sonra çok yumuşak bir şekilde onu bana doğru çektim. Dikkat, kırılacak eşya yazısını hatırladım. Onu böyle öptüm, kırılacak bir eşyaymışçasına. Ancak kırılacak eşya birkaç dakika içinde patlayıcı maddeye dönüşmüştü. Senden hoşlanıyorum, hep hoşlandım dedim. İşaret parmağıyla dudaklarımı okşadı. Yalan. Tasula'dan da Uranya'dan da hoşlanıyordun. Annem beni görmene bile izin vermezdi. Sözünü bitiremeden Louis'in Agesilaus'u içeriye sokmamaya çalıştığını duyduk. Yavaş ol be sırık diyordu. Bekle, bazı alıştırmaları çözmesine yardım ediyor. O anda tuvaletteki Argiris de ulumaya başladı. Daha fazla dayanamıyordu. Evimden çıkın yoksa polis çağırırım. Eşek oğlu eşek Retsinas, duydun mu? Deyip şimdi kendisi kapıyı tekmeliyordu. Eşek oğlu eşek demesiyle Louis ve Agesilaus içeri daldı. Bizleri melekler gibi kanepede otururken buldular. Dosdoğru tuvalete gittiler. Önce Agesilaus konuştu. Sıkıyorsa çık, kapıyı açıp polise git. Louis yanımıza geldi, bize baktı, memnundu. Piç herif hayatı boyunca beni iyi çocuk kalıbından çıkarmak istiyordu. Ahlakımı bozmak istiyordu. Bu onun saplantısı haline gelmişti. Marta'ya doğru eğildi. Ne yapacaksın? Burada bu fırlamayla mı kalacaksın? Kalırsan bir daha gözüm görmesin seni. Marta dönüp önce bana, sonra da ona baktı. Bilmiyorum dedi. Bir şeyler söylemem gereken anın geldiğini anladım ve söyledim. Annemi bizde kalman için razı etmeye çalışacağım. Sonra bakarız. Her şeyden önce okulu bitirmen gerek. Ne diye her şeyden önce demiştim. Agesilaus atıldı. Benim boş bir odam var. Annemle kalıyorum. Koskoca bir oda boş. Marta tek kelime söylemeden kalkıp içeri gitti. Şaşkınlıkla birbirimize baktık. Ne oldu, nereye gidiyor? Polise gideceksen sana dokunmadan çıkmana izin veririm. Ama ancak bizi polise ihbar edersen, yoksa evini ateşe veririm dedi Louis Argiris'e. Ulan sen delirdin mi? O kadar çok istiyorsan gidip gazeteci Karalis'i bul. Ben ona sadece söyledim. İşi ayyuka çıkaran o. Ayrıca partiyi de bu işe karıştırıp lütfen beni zor durumda bırakma. Partinin bu işten haberi yok. Louis ile Argiris arasındaki konuşmalar bitinceye kadar Marta giysilerini bir valize doldurmuştu. Onu yatak odasının kapısında ayakta elinde valiziyle görünce sesimiz soluğumuz kesildi. Başına beresini de takmıştı. Onu hep öyle saçlarında bir bereyle hatırlıyorum. Beresi bazen lacivert, bazen kırmızı, bazen de siyah olurdu. Onu öyle açık kapının çerçevesi içinde görünce bereli kadın adlı bir tabloya benzediğini düşündüm. Bacaklarım titremeye, elim kolum tutmamaya başladı. Onun gitmeye, en azından rahatını terk etmeye cesareti var. Üstelik de durumun sorumlusu az çok benim diye düşündüm. Yanıma geldi. Hayır Manolopoulos, suç sende değil, üzülmene de gerek yok dedi. Düşüncelerimi okumuştu. Agesilaus dönüp bir ona bir de bana baktı. Tam olarak neler olup bittiğini anlamış mıydı bilmiyorum. Ama hepimiz böyle ne yapacağımızı şaşırmışken yanına gelip elindeki valizi aldı. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama benim evim ona artar da yeter bile deyip yürüdü. Agesilaus'un bu davranışı Marta'yı o kadar çok etkilediğinden sadece gözleri dolmakla kalmadı, onun peşinden de geldi. Ben de bir an biraz isteksizce ben de evi ayarlamaya çalışacağım gibi bir şeyler söylemeye çalıştım. Hayır gerek yok, Agesilaus ile gideceğim dedi. Bunun üzerine Louis sessizce dördümüzün oradan ayrılması ve Argiris'i layık olduğu yerde bırakmamız için işaret etti. Kuşatanları olmadan kuşatılmış tuvalette. Tam olarak ne zaman gittiğimizi bilmeyecekti. Ancak iki blok öteye gittiğimizde sesini duyabildik. Bağırmıyordu, uluyordu. Marta, Marta! Sadece adını haykırıyordu. İyi ki o anda bir taksi geçti de üçümüz valizle birlikte taksiye bindik. Yoksa bize yetişirdi. Argiris'i çok daha sonra gördüm. 3 kez. Bir kez evlilik töreninde, bir kez evlendikten sonra, bir kez de cenazesinde. Sadece bir zamanlar tıpkı Louis gibi partiden atıldığını duydum. Taksideyken Marta'ya bir şeyler söylemeye çalıştım. Yarın olup olmadığını söylerim, annemle konuşacağım. En azından ona baskı yapacağım, ben... Çok büyük bir şefkatle elimi tuttu. Gerek yok, benim dertlerimle uğraşmana gerek yok. Ne yapacağıma karar verene kadar Agisilaos'ta kalacağım, sonra bakarız. Louis, Argyris'e eşek sudan gelinceye kadar dövmemiş olsa da Marta'yı kaptığından mutluydu. İntikamını en acı şekilde almıştı. En azından birden gülmeye başlayınca bize bunu söyledi. Aşağılık herif hep kuyruk acısı çekecek deyip sakinleşti. Taksiyle giderken Louis bize Argyris Marta'yı ararsa bulamasın diye birkaç gün bir otelde kalmasının daha iyi olacağını söyledi. İzini kaybetmeliydi. Marta'yı Miaulis sahilindeki John Bull barına yakın Mykines oteline götürdük. 12 numaralı oda. Agisilaos hala valizi taşıyordu. 6. Bölüm. Louis'in ilk evliliği. Belmondo'nun kısası, üstelik gözleri de mavi, tam bir mavi gözlü. İlk karısı Alice, Louis'i böyle anlatıyordu. Bizim evliliğinden de kızından da iş işten geçtikten sonra boşanmak üzereyken haberimiz oldu. Ben biliyordum Konstantis, Alice gibi bir isimle iyi geçinemeyecektik. Anası Alice, babası Alice. Bu Alice adı daha en başından beri içime oturmuştu. Ben Aleka, Aleka dedikçe onlar Alice, Alice diyordu. En azından ona Aliki deseler anlayacaktım. Ama Aleka'nın adını Alice'e çevirmeleri çok komikti. İster Aleka, ister Aliki, ister Alice ne fark eder diyordu salak babası. Louis, Maritza'nın zamanında kitap pazarlamacılığına başladığında hayatında iki felaket oldu. Birincisi Alice'i tanımasıydı. Kuzen o yıllarda sinemada tıpkı Alice'e benzeyen bir Lolita görmüştüm. Bebeğim, sinemada Lolita rolünde sen mi oynuyorsun demiştim. Konstantis kızın aklı başından gitti. Bir yandan hayır diyor, bir yandan da habire gülüyordu. Olamaz bebeğim, mutlaka o sensin. Diğer felaketse iflas etmesiydi. 4 ay içinde aşağı yukarı 500 kez Dostoyevski'nin bütün eserlerini, Govosti yayınlarından çıkan O'Neill'in bütün eserlerini, yaklaşık 200 adet bilinmeyen bir yazarın yazdığı bir yemek kitabını ve daha bir sürü kitabı satmasına rağmen iflas etti. Büyük bir başarı ama boşuna. İlk ve son olan ilk taksitten başka bir taksit tahsil etmeyi başaramadı. Ama başına 3. bir felaket de geldi. Belki pazarlamacı olmadan önce de biraz kitap okurdu ama pazarlamacı olduktan sonra kitap okumak Louis için uyuşturucu gibi oldu. Bir kitabı okumadan asla satmazdı. Yemek kitaplarını bile okurdu. Bu yüzden Louis sana yemek pişirse parmaklarını yersin. Denizle olan serüveni de böyle başladı. 50 gemisinde aşçılık da yaptı. Okumayı düşündüğü bütün kitapları okuması için ikinci kez dünyaya gelmesi gerektiğini anlamakta gecikmedi. Belki de bu yüzden belirli çalışma saatleri olan, bağlayıcı olan her işten de soğudu. Ne yani, Louis Dostoyevski'ye başlayacak da boktan bakanlığa gitmek için okumasına ara mı verecekti? Bunu kabul edemiyordu. O yıllarda sadece Kritsinis'in öldüğü ya da koruyucusunun bu dünyadan göçtüğü için imanını gevrettiklerinden değil, bu nedenle de odacılık işini bıraktı. Louis'i kart basmaya mecbur ettiklerinde tam anlamıyla tabanları yağladı. O yıllarda birbiri ardına bütün bakanlıklar bu kahrolası kart basma sistemini uygulamaya başlamıştı. Ancak 3 gün dayanabildi. 4. gün bir daha bakanlığa ayak basmadı. Kart sistemi gelmeden önce durumu idare ediyordu. 1 saatte, 2 saatte geç kalsa kancık şefini pohpohlayarak sorunu çözüyordu. Canım yetişemedim. O yıllarda trafik sorunu olmasa da Louis bunu bile öne sürüyordu. Sadece bu sorunu öngörmüştü. Ama kancık şefi onu affediyordu. Agisilaos bize bunları bıraksın canım demesi ve trafik bahanesi kadını sakinleştirmek için yeterli değil. Manolopoulos seninle kafa bulmasına izin verme, oturup her dediğine inanıyorsun derdi. Bilindiği gibi ar damarı çatlamış Bay Louis'in bayanın gözlerini elden geçirdiğine, gözlerini yuvalarından çıkardığına emindi. En azından bana bunu hemen itiraf etmedi, daha sonra itiraf etti. Tabii ara sıra kurnazca bıyık altından gülümserdi ama çok sonraları her şeyi itiraf etti. Yahu sana söyledim ona inanma deyip duruyordu Agisilaos. Gerçek herhalde buydu. Louis'in hayatının yarısı bir sır perdesiyle örtülüydü. Hayatındaki bazı koskoca zaman dilimleri bilmediğimiz olaylarla doluydu. Ayrıca hayatındaki bazı olayları da bazılarımız biliyor, bazılarımızın ise hiç haberi yok. Örneğin o Yunan asıllı Fransız, Bertan ile gidip Hint fakiri rolünü oynadığı serüveni biz çok sonra öğrendik. Manolopoulos, sana söyledim. Madamı o biçim etmişti. Bana inanıyor musun? Evet mi, hayır mı? Kadının koridorun sonundaki o küçük masası inlemişti. Üstelik kadın yaşlı da değildi. Bir keresinde Louise'i bakanlıktan almaya gittiğimde ben de onu tanımıştım. Meleğim, 2 saatliğine çıkayım mı? Yazarım beni istiyor. Bana yazar demeye başlamıştı. Şimdi kuzene ya da Constantis'e yazarı da ekleyebilirsin. Tabii madam çıkmasına izin verdi. Aşağı yukarı 40 yaşlarındaydı ve gerçekten de köpek gibi bir suratı vardı. Bir köpeğin bütün özelliklerine sahipti. Yassı bir burun, ufak bir çene, ufak bir alın. Köpeğe benziyordu ama aslında sevimliydi. Hiç bir köpeğin suratına, köpeklerin gözlerinin içine baktın mı bilmiyorum. İyice bakarsan niye sevimli dediğimi anlarsın. Tamam, onlar köpek ama onlara baktıkça insan bir hoş oluyor. Tabii bu madam sadece yüz olarak değil, davranış olarak da bir köpeğe benziyordu. Havladığını söylerlerdi. Yahu Louise onunla bana baktı. Yok be, deli misin? Ama onun kalkıp çıkışa yöneldiğini görünce aklım başımdan gitti. Namussuzun dansçı vücudu vardı. Mükemmel bir vücut. Baldırlar, bel, kalçalar. Yüzü başka, vücudu bambaşkaydı. O zaman Agesilaos'a inandım. Tabii Louise'e bir şey söylemedim ama Agesilaos'a inanmıştım. Piç herif, kadını mutlaka beceriyordur. Ama söylentilere göre madam Louise'den daha sonra ölen bir oğul sahibi olmuştu. Üstelik söylentiler sadece bu kadar da değildi. Yine söylentilere göre Louise bakanlıktan ayrıldıktan ve daha sonra madam da emekliye ayrıldıktan sonra bile uzun yıllar boyunca Louise nerede olursa olsun, o an ister evli ister bekar olsun, madam izini bulup onunla buluşmaya devam etmişti. Louise madamın hayatında tanıdığı ilk erkekmiş. Madam her seferinde Louise'in izini bulup onunla buluşması için yalvarırmış. Peki buluşuyor mu? Agesilaos emindi, buluşuyor. Sonunda Louise madamın evine gitmek için onu yanına aldığında tanık olduğu buluşmayı bize anlattı. Ama sizden kimseye söylememem için yemin ettirdi. Madam Kolonaki'de koskocaman bir dairede oturuyormuş. Bu dairede 80 yaşlarında felçli annesiyle yaşıyormuş. Çocuklar artık büyümüş olmamıza rağmen bize çocuklar diyordu. Evi tam bir anıt mezar gibiydi. Evin içindeki her şey karanlık, koyu renkliydi. Duvarlar, mobilyalar, perdeler, tablolar, yer, her şey açık siyah ya da koyu kahverengi renkliydi. Dairede solunda ve sağında bir sürü kapı olan geniş bir koridor var. Her şey maun. Ortalıkta camdan hiçbir şey yok. Sadece ahşap. Eski, yüksek tavanlı bir apartman. Duvarlar neredeyse çıplak. Hepsi dağ bayır resimleriyle dolu. Birkaç tablo, birkaç mobilya, birkaç eşya var. Kütüphaneler neredeyse bomboş. Kütüphane raflarında sadece içi doldurulmuş kuşlar var. Üstelik sadece kütüphane değil, evin her tarafı içi doldurulmuş kuşlarla dolu. Avcı olan babasından kalmış. Kuşları avlayıp içlerini doldurmak saplantısıymış. Babası aynı zamanda ressammış da. Dağ bayır tabloları onunmuş. Biz eve girince annesi bize bakmadı bile. Tekerlekli sandalyesini havalı bir şekilde döndürüp içeriye doğru ilerledi. Tekerlekli sandalyesi gürültülüydü. Gırç gırç gırç. Paslanmış ve yağlanmamıştı. Sonra bir yerlere doğru saptı. Bunlar herhalde sonradan yoksullaşmış aristokratlar diye düşündüm. Tanıştıktan sonra beni beklemem için salona aldılar. Yarı karanlıkta madama bakınca sanki köpek ifadesi kaybolmuş gibiydi. Bizi karşılamak için salonu yemek salonundan ayıran mor perdeler arasından çıktığında yüzü, gözleri, dudakları o kadar çok boyalıydı ki kendimi bir tiyatro oyununda sandım. Yemin ediyorum tiyatroda maske giymiş bir oyuncuya benziyordu. Bir zamanlar antik Epitavros tiyatrosunda İngiliz oyuncuların sunduğu bir oyundaki Clitemnistra'ya benziyordu. Evinin havası bunaltıcı olsa da vücudu aynıydı. Zarif, uzun boylu, gururluydu. Tam bir Clitemnistra. Sabahlığı orada bulunan tek beyaz şeydi. En koyu olansa çoraplarıydı. Simsiyah, orospuların giydiği türden file çoraplar. O an yine o gırç gırç sesini duydum. Sanki dönen tekerleklere bir demir sürtünüyordu. Herhalde annesi koridorda volta atıyor diye düşündüm. Canım neden biraz ışık girsin diye perdeleri açmıyorsun? Niye evini havalandırmıyorsun? Dedi Louise. Çocuklar birden tavan köşelerindeki örümcekleri gördüm. Her taraf örümcek doluydu. Sanki örümcekleri de süs olsun diye bırakmıştı. Örümcekler bütün dekorasyona tahmin edemeyeceğin kadar uyuyordu. Bana çikolata ve likör ikram etti. Dokunmadım. Madame ve Louise salondan çıktı. Perdenin arkasına geçip kayboldular. Perdenin arkasındaki bir kapının kapandığını duydum. Ayakta bekledim. Duvarlarda bazı aile fotoğrafları asılıydı. Bir de kendi adını Persephone Dertilis yazan pek iyi notu almış çerçevelenmiş bir hukuk diploması vardı. Persephone Dertilis, adı buydu, Dertilis. Birden salonda birilerinin olduğunu hissettim. Döndüm, bir de ne göreyim? Tekerlekli sandalyesindeki annesi koridor ile salon arasında durmuş, hareketsiz bana bakıyordu. Cehenneme kadar yolun var moruk diyeceğim geldi. Midemi bulandırıyordu. Boynuna bir sürü kolye, bir de üzerinde bir fotoğraf olan küçük bir madalyon asmıştı. Bana sert sert tehdit eder gibi bakıyordu. Ona yaklaşacak oldum. Bir şeyler söylemiş olmak için nasılsınız dedim. O an uzaktan neredeyse aynı anda birisinin nefes alışına benzer uzun bir ah sesi duyuldu. Puşta bak hiç zaman kaybetmedi, madamı beceriyor diye düşündüm. Deli ihtiyar nefes sesi duyulur duyulmaz ortadan kayboldu. Tekerlekli sandalyesini çevirip gitti. Tam ne yapacağımı bilmez halde gidip gitmemeye karar vermeye çalışırken yine Persephone'nin soluk soluğa sesi ama bu sefer daha uzun bir ses duyuldu. Bir yandan evin boş olması, bir yandan yüksek tavanlı olması nedeniyle Persephone'nin sesi bana kat kat artarak hoparlörden çıkıyormuşçasına geliyordu. Çocuklar sanki polisiye bir film seyrediyordum. İhtiyarın o paha biçilmez kolyelerini de gördükten sonra bundan hiç kuşkum kalmadı. Üzerinde en az 10 kolye saydım. İşte insan böyle katil olur. Sanki kadın seni onu temizleyip payına düşeni alman için kışkırtıyor. Persephone'nin sesini üçüncü kez soluk soluğa duyunca koşup kapıyı kapatıverdim. Koridordan çabucak geçip tam soluk soluğa olan sesin geldiği yere açılan bir kapıyı yavaşça açtım. Kapının önündeydim artık. Kapının arkasında mutlaka Louise ve meleği vardı. Ben böyle bir manzara bulduğumda eğilip bakmaz mıyım? Eğildim. Ama şanssızdım. Anahtar deliğinden odanın ancak yarısını, hatta daha azını görebiliyordum. Odanın yarısını ve yatağın yarısını görüyordum. Yatağın üzerinde siyah çoraplı beyaz sabahlığını yukarı kıvırmış, yüzü koyun yatan Persephone, ancak belden aşağısını görebiliyordum. Arkasında da üzerinde bulunan pantolon ve donunu indirmiş, yarı Louise o kadarını görebiliyordum, bulunuyordu. Donunu hatırlıyorum, lacivert renkli ve çizgiliydi. Kadının kıçına inip çıkarken soluk soluğa kalıyordu. Sanki yokuştaki bir lokomotifti. Tam iş üstündeyken nalları dikmesi çok komik olurdu. Dediğim gibi Louise'in durumu lokomotiften beterdi. İçimden tamam bu da büyüdü artık diye geçirdim. Persephone'nin soluğu inlemeye dönüştü. Çocuklar feleğim şaştı. Tahmin edemeyeceğiniz kadar tahrik olmuştum. Olacak şey değil. Cinayet hakkında hiçbir şey bilmediklerini söyleyen, güya hiç kuşku duyulmaması gereken bu aristokrat takımından kadınlar, Louise gibi ellerine abazan bir fukara ya da batı mahallelerinden yakışıklı bir oğlan düştüğünde hemen götleri kalkar. Agisileos konuşup duruyordu. Bizlerse anlattıklarından afallamıştık. Evet, nerede kalmıştık? Ha tamam, en kritik anda, tam da inlemeleri en üst noktaya vardığında diz çökmüş olduğumdan bir şeyin parmaklarımı yaladığını hissettim. Feleğim şaştı. Korkudan ayağa fırladım. Orada bulunan her şey gibi simsiyah bir kedi elime sürtünüyordu. Kedi en iyi sahneyi mahvetmişti. Tekrar eğilmeye fırsat bulamadan başka bir yönden gelen bir mırıltı duyuldu. İhtiyardır, herhalde o da röntgene yattı diye düşündüm. Ve tekrar anahtar deliğine döndüm. Ama geç kalmıştım. İşi bitirmişlerdi. Sadece Louise'i ayakta gördüm. Kadın da büyük bir şefkatle tıpkı bebeklerine banyo yaptıran anneler gibi bir havluyla yavaşça Louise'in penisini siliyordu. Uzaktan yine moruğun gırç gırç sesi duyuldu. Tam anlamıyla polisiye bir film seyrediyordum, buna inanın. Kediler, karanlık, koridorlar, çılgın moruklar, örümcekler, içi doldurulmuş kuşlar. Bir tek katil eksikti. İhtiyarın kolyelerini de bütün bunlara katarsan işte sana hazır bir cinayet. İhtiyarı öldürür, uzun zamandır istediğin arabayı satın alırsın. Üstelik Persephone'yi de evindeki hortlaktan kurtarmış olursun. Gitmedim Ağlama ve burun çekme sesleri arasında bir fısıltı duydum. Şimdi ikisi de yatağa oturmuştu. Persephone'nin başının üzerinde omzu kalabalık bir herifin fotoğrafı vardı. Bıyıklı bir amiraldi bu. Herhalde kuşları öldürüp mumyalayan babası. Persephone birden ayağa kalktı ve görüş alanımın dışına çıktı. Louis pantolon düğmelerini iliklemeye başladı. Bir dakika sonra kadın geri dönüp Louis'in yanına oturdu. "Acaba arkadaşın?" diye sordu. Ve sabahlığının cebinden bir tomar para çıkarıp Louis'e verdi. Yemin ediyorum bir tomar binlik vardı. Louis teşekkür bile etmedi. Parayı sanki maaşıymış gibi cepledi. Fakat para gerçekten çoktu. Öyle normal tarif eden bir iki binlik değildi. Kadın sonra Louis'e doğru döndü, elleriyle başını tutup gözlerinin içine bakmasını sağladı. Kadın sessizce ağlıyordu. Gözyaşları öylece akıyordu. Herhalde bunlar sahte gözyaşlarıydı. Sonunda Louis'e çılgınca şeyler söylemeye başladı. Onunla evlenmeliymiş, sağlığı kötüymüş. Louis aptallık yapmamalıymış. Kendisine iğrenç davranan yeğenlerine miras bırakmak istemiyormuş. Hatta kendisini öldüreceklerinden korkuyormuş vesaire. Louis'e buna benzer şeyler söyledi. Anahtar deliğinden yeğenlerin mirasını yemesini istiyorsan zırlamayı bırakıp Louis'in adına bir vasiyetname hazırla. Şunu açıkça söylesene, adamı satın almak istiyorsun diye bağırasım geldi. Sonraları hepimiz kadının mirasının ne kadar tuttuğunu hesaplamaya koyulduk. Sadece Sakalov Caddesi'ndeki dükkan 20 milyon drahmi ederdi. Kasri'deki çam ormanı, Anagnostopoulou ve Egnasia caddelerindeki dükkanlarda cabası. Bankadaki paraları ve emekli maaşlarını saymıyorum bile. Alacağı emekli maaşı ve babasından kalıp almakta olduğu emekli maaşı. Agesilaos yeminini bozup evlilik ve vasiyetname hikayelerini ortaya döktüğünde herkes Louis'i ayarlamaya başladı. Ulan salak, kadını alsana ne kaybedersin? Madem onunla yatıyorsun, madem spermini helal ediyorsun, başına bundan daha kötü bir şey gelmez. Tamam, kadın senden büyük, büyükse ne olmuş? Sakalov'daki dükkanı da sana yazsın, sonra da köşene çekilip yaşamın tadını çıkar.